Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Class Action, gazeteci Clara Bingham ile hukukçu Laura Lady Gansler'ın birlikte yazdığı kurmaca dışı bir hukuk ve toplumsal adalet anlatısıdır. Kitap, Minnesota'nın kuzeyindeki Eveleth Taconite demir madeninde çalışan Lois Jensen ve diğer kadınların uğradığı cinsel tacizi, bunun karşısında yürüttükleri uzun hukuk mücadelesini inceler. Merkezde Jensen v. Eveleth Taconite davası vardır. Bu dava, Amerika Birleşik Devletleri'nde cinsel taciz temelinde açılan ilk toplu dava olarak hukuk tarihinde belirleyici bir yer edinmiştir. Yazarlar yalnızca mahkeme kararının sonucuna odaklanmaz. Kadınların madende işe girmesini mümkün kılan ekonomik koşulları, erkek egemen işyeri kültürünü, tacizin günlük ve sistematik biçimlerini, davanın kanıt ve temsil sorunlarını da ele alır. Böylece kitap bir dava kroniğinin ötesine geçer. Hukukun dağınık görünen kişisel deneyimleri ortak bir haksızlık olarak tanıma sürecini bu tanımanın bedelleriyle birlikte açıklamayı amaçlar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Eveleth madenindeki kadın istihdamı ve düşmanca işyeri düzeni. Kitabın temel gücü, tacizi tek tek kötü davranışların toplamı gibi değil, belirli bir işyeri düzeninin sonucu olarak göstermesidir. 1900'lerde Kuzey Minnesota'daki demir madeni yüksek ücret ve sağlık güvencesi sağlayan fakat uzun süre neredeyse bütünüyle erkeklerin çalıştığı bir alandı. Kadınların madende işe başlaması, onların yalnızca yeni işlere erişmesi anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda erkeklik üzerinden kurulmuş mesleki kimliğin ve dayanışma biçimlerinin sorgulanması demekti. Bingham ve Gansler, bu gerilimin kadın çalışanların bedenleri, yeterlilikleri ve iş yerindeki varlıkları üzerinden nasıl dışa vurulduğunu inceler. Aşağılayıcı sözler, cinsel içerikli davranışlar, dışlama ve tehdit, bu ortamda birbirinden bağımsız olaylar değildir. İşe devam etmeyi zorlaştıran, kadınları görünmez ya da itaatkar olmaya zorlayan ortak bir atmosfer yaratırlar. Bu çerçeve önemlidir. Çünkü iş yerindeki eşitliğin yalnızca işe alınmakla sağlanamayacağını ortaya koyar. Bir kurum kadınları istihdam ederken, onların güvenliğini ve mesleki saygınlığını koruyacak kuralları da uygulamak zorundadır. Kitap, fiziksel olarak ağır ve kapalı iş ortamlarının bu sorumluluktan muaf olmadığını somut biçimde gösterir. İkinci olarak, kişisel aşağılanmaların toplu cinsel taciz iddiasına dönüşmesi, class action, hukuki açıdan en önemli dönüşümün, bireysel deneyimlerin ortak bir örüntü olarak görülmesi olduğunu açıklar. Cinsel taciz çoğu zaman mağdurun tek başına yaşadığı, ispatı zor ve küçük gösterilmeye elverişli olaylar biçiminde değerlendirilir. Bu yaklaşım her başvuruyu ayrı ayrı ele alır ve iş yerinin genel iklimini gözden kaçırabilir. Jensen davasında ise kadınların benzer türden davranışlarla karşılaşması, sorunun bir kişinin hassasiyeti ya da birkaç çalışanın kişisel çatışması olmadığını göstermeye yardımcı olmuştur. Toplu dava fikri tam bu noktada işlev kazanır. Ortak işveren uygulamalarından veya ortak bir çalışma ortamından etkilenen kişilerin aynı yapısal sorunu birlikte mahkemeye taşımasını sağlar. Kitap, bu hukuki aracın otomatik ya da kolay bir çözüm olmadığını da vurgular. Kadınların yaşadıklarını anlatması, olayların zamanını ve bağlamını hatırlaması, birbirinden farklı deneyimlerin ortak yönlerini görünür kılması gerekir. Buna karşılık şirketler, şikayetleri münferit ve önemsiz göstermeye çalışabilir. Eserin analitik katkısı, hukukun ancak bu dağınık deneyimleri adlandırıp ilişkilendirdiğinde düşmanca çalışma ortamını kavrayabildiğini göstermesidir. Böylece tacizin kurumsal niteliği, kişisel utanç duygusunun gerisinden çıkarılır. Üçüncü olarak, 1991 tarihli sınıf davası kararı ve cinsel taciz hukukundaki etkisi, kitapta anlatılan hukuki dönüm noktası, 1991 yılında Jensen ve Eveleth Taconite davasında kadın çalışanların sınıf olarak dava açabilmesinin kabul edilmesidir. Bu gelişme, cinsel taciz hukukunu yalnızca tek bir kişinin amirine ya da iş arkadaşına yönelttiği şikayet çerçevesinden daha geniş bir yere taşımıştır. Karar, aynı iş yerindeki kadınların benzer bir düşmanca ortamdan etkilenebileceğini ve bu iddianın topluca incelenebileceğini kabul etmiştir. Bunun pratik sonucu, güç dengesi bakımından tek başına hareket etmekte zorlanan çalışanların ortak delil ve ortak temsil yoluyla seslerini duyurabilmesidir. Ancak yazarlar hukuk tarihindeki bir dönüm noktasını basit bir zafer anlatısına dönüştürmez. Sınıf statüsünün elde edilmesi, tacizin her unsurunun kolayca kanıtlandığı ya da davaya katılan herkesin aynı sonuçları yaşadığı anlamına gelmez. Mahkeme süreci uzun, yıpratıcı ve belirsizdir. Bu nedenle eser, emsal kararların çift yönlü niteliğini gösterir. Kararlar ilerideki davalar için yeni bir imkan yaratır, fakat bu imkana ulaşan kişilerin yıllarca süren sorgulama, ekonomik baskı ve kamusal görünürlük maliyetini de görünür kılar. Hukuki değişimin gerçek insan deneyiminden ayrı düşünülemeyeceğini özellikle hatırlatır. Dördüncü olarak adalet arayışında kanıt, tanıklık ve misilleme baskısı class action. Cinsel taciz davalarının neden yalnızca hukuki kurallarla açıklanamayacağını gösteren güçlü bir örnektir. Davanın merkezinde kanıt sorunu bulunur. Taciz çoğu kez kapalı alanlarda, gündelik konuşmalar içinde veya tanıkların konuşmak istemeyebileceği koşullarda gerçekleşir. Bu nedenle mağdurun anlatısı, iş yeri kayıtları, başka çalışanların ifadeleri ve davranışların tekrarlanan niteliği önem kazanır. Kitap, kişilerin yaşadıklarını açıkça anlatmasının kendisinin de bir bedeli olduğunu aktarır. Şikayette bulunan çalışanlar, iş arkadaşlarından dışlanma, inanılmama, aile ve çevre baskısı ya da iş yaşamında daha fazla zorlukla karşılaşabilir. Özellikle küçük ve birbirine bağlı topluluklarda iş yeri çatışması, mahkeme salonunun sınırlarını aşarak sosyal hayata yayılabilir. Bu durum, neden birçok kişinin erken aşamada sessiz kaldığını anlamak için önemlidir. Yazarların yaklaşımı, sessizliği rıza ya da olayın önemsizliği olarak yorumlamaz. Sessizliğin, güç eşitsizliğinin öngörülebilir bir sonucu olabileceğini gösterir. Kitap ayrıca işverenlerin etkili iç başvuru mekanizmaları kurmasının değerini dolaylı biçimde ortaya koyar. Sorunlar erken, tarafsız ve güvenli biçimde ele alınmadığında zarar bireyler için derinleşir, kurum içinse hukuki ve itibari sonuçlar büyür. Son olarak, gazetecilik anlatısı ile hukuk analizinin bir araya gelmesi, Bingham ve Gansler'in ortak yazarlığı, kitabın biçimini belirleyen ayırt edici özelliklerden biridir. Bingham'ın gazetecilik yaklaşımı, geniş katılımcı kadrosu ve uzun zaman aralığı olan bir davayı takip edilebilir bir anlatıya dönüştürür. Gansler'in hukuk alanındaki birikimi ise sınıf davası, ayrımcılık iddiası ve yargılama süreci gibi konuların teknik yönlerini anlaşılır kılar. Sonuçta eser, hukuk eğitimi almamış okuru dışlayan ağır bir metin değildir, fakat davanın neden karmaşık olduğunu da gizlemez. Bu denge önem taşır. Mahkeme kararlarının kısa özetleri genellikle sürecin insani tarafını, yani ifade vermenin, beklemenin ve karşı çıkmanın maliyetini görünmez bırakır. Sadece kişisel tanıklıklara dayanan bir anlatı ise hukuki emsalin nasıl oluştuğunu yeterince açıklamayabilir. Class action bu iki düzeyi birlikte tutmaya çalışır. Kitabın bazı değerlendirmelerde eleştirilen yönü. Karşı tarafın bakışının sınırlı kalması ve kimi karakter tasvirlerinde seçici davranılmış olabileceği iddiasıdır. Bu eleştiri, eseri okurken yararlı bir dikkat noktası sunar. Yine de kitabın esas değeri, taciz davalarının soyut hukuk ilkelerinden değil, kurumlar içindeki somut güç ilişkilerinden doğduğunu anlaşılır ve araştırmaya dayalı bir dille göstermesidir. Sonuç olarak, class action, iş hukuku, kadın tarihi, toplumsal adalet ve kurumsal sorumlulukla ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir kitaptır.
Hukuk öğrencileri ve uygulayıcıları, sınıf davası mekanizmasının cinsel taciz bağlamında neden önemli hale geldiğini, mahkeme kararının arkasındaki kanıtlama ve temsil sorunlarıyla birlikte görebilir. İnsan kaynakları, profesyonelleri ve yöneticiler ise, düşmanca işyeri ortamının yalnızca açık saldırılardan oluşmadığını, tekrar eden aşağılamalar, cinsel içerikli sözler ve dışlamayla da kurulabildiğini daha iyi kavrayabilir. Genel okur açısından kitap, yasal hakların kendiliğinden işlemediğini, kişilerin bu hakları kullanabilmesi için ciddi sosyal ve kişisel riskler üstlenebildiğini gösterir. Bu yönüyle sonucu öne çıkaran pek çok dava anlatısından ayrılır. Emsal kararın hukuki önemini anlatırken, yıllara yayılan yıpranmayı, tanıklıkların zorluğunu ve adaletin eksik kalabilen yönlerini de saklamaz. Gazetecilik diliyle hukuki çözümlemeyi bir araya getirmesi, kitabı hem erişilebilir hem de açıklayıcı kılar. Benzer toplumsal adalet kitapları bazen yalnızca mağduriyet öyküsüne, bazen de yalnızca mevzuata ağırlık verir. Class action ise iş yerindeki günlük hayatı, kolektif mücadeleyi ve hukuki değişimi aynı çerçevede ele alır. Bu nedenle cinsel taciz hukukunun nasıl geliştiğini ezberlemekten çok
Bu gelişimin hangi koşullarda mümkün olduğunu anlamak isteyenler için kalıcı bir başvuru niteliği taşır. Destek olmak isterseniz Clara Bingham kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.